Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, Ankara'dan selamlıyoruz sizleri. Memleketim Efendim ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair sinyalimizden de duydunuz başladı. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada sevgili Ayhan var ve tam karşımda da sevgili Özgül Piyade hocam var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz.
Şükür gayet iyiyiz.
Evet.
Siz biraz daha iyisiniz. Sanki Nurettin geçen haftaki sistemlerimizin üzerine bir hamle yapmış gibi.
Şimdi bizim programımızda insan ilişkileri üzerine ve insan psikolojisi üzerine aslında psikolojik bir şiddet uyguladığımızı düşündüm. Yani öyle olmuş. Ama
neden?
Sağ olsun.
Çünkü güç bizde, mikrofon bizde diye. Öyle
evet,
mi hocam?
Evet,
biz de az çok kötü değiliz hocam ha.
Aslında böyle bir yani espri olarak gibi düşündük ama çok değerli eşi Songül Hanım sağ olsun ince düşünmüş.
Ellerine sağlık.
Ellerine sağlık öyle söyleyeyim. Hani Nurettin Bey ne kadar düşünse de eşler bu noktada olumlu bakmadığı sürece yapacak
ne
bir şey yok.
Ne yapabilir yani? Erkek
tabii,
değil mi?
Tabii,
doğru
tabii. O yüzden çok güzel bir ikram oldum. Böyle lezzetliydi. Keyifliydi. Yani.
Afiyet olsun. Benim tabağımı da sağ olsun Nurettin hazırlamış. Sevgili Eda
evet.
Ulaştırdı. Yayından sonra,
yayından sonra
ben de bir tadına bakacağım.
Ama şeydir mesela.
Ama size vermeyi düşünmüyorum hocam.
Yok,
siz fazla yemişsiniz.
Fazla yedik.
Osman
yok.
Bey'e de vermiş.
Evet, yok, o da beraber yedik. Çok yani gerçekten hani dua edilir ya, hacı sofrası olsun diye öyle dua
amin,
ediyoruz. Bereketi
amin
bol olsun. Yalnız insan psikolojisinde bir nokta vardır. Hani birini tehditle bir şey yaptırıyorsanız hani arkasından başka ne yaptırabilirim de gelebilir yani.
Ha, bu aklımda bulunsun. Yani önümüzdeki haftalara bir şeyler düşünelim biz.
Yani o, bu sefer mikrofonu negatif kullanmanın artık ne olur bilmiyoruz.
Programı sonlandırır yönetim hocam.
Öyle
o
olur,
o kadar da risk almayalım bence.
Tabii.
Gayet huzurlu gidiyoruz.
Elhamdülillah.
Tabii şaka
elhamdülillah
bir yana. Evet.
Tabii, şimdi bu biz insanımızın ikram
gani gönüllülüğü olması, değil mi? O,
şimdi
bol.
Buna çok iman ediyoruz ama gerçeği de bu. Nurettin Bey paylaştı ama paylaştığı şey aslında Allah'ın ona verdiği nimeti paylaştığı için Allah da onunla daha çok paylaşacak.
Tabii.
Yani her ikram mutlaka Allah'ın ikramını paylaşan kişiyi.
Yani Halil İbrahim sanırım bereketi dediğimiz
net
değil mi?
Net oluyor yani. Çok mesela kalabalıktır. Ben şöyle düşünüyorum. O kadar yapılan bir şey evde bir misafire ikram ettiğimizde daha da bereketli. Kendimiz yemeğe kalksak belki iki akşamlık falan biter bu.
Doğru.
Ama misafir olunca bu böyle bizim işte yine kendi Türk insanımız, Müslüman insanımızın ikram geleneği. Bunu başka yerde bulmak mümkün değil. Hani bizde mutlaka bir çay ikram ederler. İşte hiç kimse bilmeseniz bile mutlaka bir çay ikramınız olur. Kahve ikramı olur. Bunları kaybetmeyelim. Hani konuşuyoruz ya sizinle. Bu değerler bizim insani değerlerimiz.
Ve bizi biz kaybetmeyi yapan değil mi? Alameti
tabii
farikamız ayrılan.
Tabii.
Dünyanın diğer toplumlarından ayrılan özelliklerimiz.
Tabii, tabii.
Siz şimdi bu cümleleri kurarken hocam büyük oğlum kulakları çınlasın artık, o da 25'leri de geçti.
Allah hayırlı ömür versin.
Amin. Anaokulundayken bir böyle bir yemek öncesi duasını çok gönülden söylerdi. Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin.
Evet.
Hepimize yarasın, afiyet
evet, olsun
diye.
Çok önemli. Artsın,
eksilmesin,
taşsın, dökülmesin.
Yani ziyan olmasın
tabii,
yani.
Tabii.
Evet.
Ne güzel bir dua.
Değil mi?
Ne güzel bir dua.
Şimdi hocam hep aileyi konuştuk geçen hafta biliyorsunuz. Bugün de çocuklar arasında kardeş kıskançlığı diye bir başlık belirledik. Kardeş kıskançlığı nasıl önlenir? Taraf olmak, anne baba olarak bu kıskançlıkta taraf olmak doğru mudur? İşte çocuklar arasında yaş farkı varsa nasıl davranılır? Biraz belki uç bir örnek ama aynı anda doğan ikizler, üçüzler olduğunda ne yapmak gerekir? Hani ikisi de aynı yaştaysa biri büyük biri küçükken büyüğe dönüp diyorsun ki sen büyüksün, abisin, ablasın, hadi onu idare et. Ama aynı yaştaysa ne yapabiliriz konuşalım. Ama siz az önce yayın sinyali girdiğinde bir şey söylediniz, oradan başlayalım. Geçen hafta tatsız bir haber yaşadık. 10-12 yaşındaki bir büyük abi. Kardeşini, bebek kardeşini aldı camdan aşağı, gecenin üçünde attı ve o bebek rahmetli oldu.
Evet,
değil mi?
Evet, evet. Aileye,
ve ülkemizde oldu.
Evet, ülkemizde oldu. Aileye Allah sabır versin.
Amin.
O çocuk 12 yaşındaki çocuk da tanımıyoruz, bilmiyorum. Bilgim yok, haberlerden duyduğumuz kadarıyla. Alt zeminde neler var onu bilmiyorum ama tahmin ettiğim kadarıyla 12 yaşındaki birinin bir kardeş veya başka bir çocuk ya da elindeki bir hayvan da olsa onu öldürmek kastıyla aşağı atması o çocuğun bir travmatik bir yapısının olduğunu gösteriyor. Tekrar söylüyorum, bilmeden konuşuyorum ama tahminime göre o çocukta bilgisayar oyunu oynamak noktasında fazla bir yapının olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarda 11-12 yaşına kadar duyguları, gerçek somut duyguları hissetmeleri için çocukların,
evet,
biz sosyal hayat içinde onlarla beraber iyi duygu, kötü duygu ya da sıkıntı, üzüntü, sevinç, bunları ailece yaşayıp, ilk önce kendi aile çevremizde, ondan sonra diğer çevreyle yaşayıp bunları ya sindirmeyi, onlarla barışık olmayı veya bazen de bunları problemli hale getirmeyi başarabiliyoruz. Yani yanlış bir şeydir ama bu.
Evet. Aşılabiliyor.
Sonra da düzeltiliyor. Maalesef bilgisayar oyunlarıyla oynadıklarında çocuklar öldürdükleri için yani biraz sonra öldürüyor ama yine ayağa kalkıyor. Öldürüyor, yine kalkıyor.
Üç canım var, beş canım var diye değil,
evet,
soyutlaşıyor.
Oluyor. Ya işte da öldürdükçe bir para kazanıyor ya da bir şey kazanıyor falan. O yüzden de çocuklarda bu duygunun ilk öğrenilme ve doğru tanımlama dönemi olan 0-11 yaş döneminde çocuk sürekli öldürüp sürekli bir şey olsa orada bir şey olmayacağını da düşünüyor olabilir o konuda. Birinci konu bu olabilir. Çok kıskançlık üzerine oturtulacak bir durum değil. Bir kardeş ne kadar kıskanç olursa olsun bunu yapamaz. İkinci bir noktayı söyleyeyim. Tekrar söylüyorum, bilgim dahilde olmadan sadece meslek olarak açılım yapıyorum.
Yorumluyorum. Analiz yapıyoruz.
Anneye çok kızgınsa, anneye karşı bir düşmanlığı varsa delikanlının, anneyle barışık değilse anneyi cezalandırmak için de kullanmış olabilir. Yani bu çok basit olarak anne küçük çocuğu tutuyorsa eğer, burada bunda değildir de normalde çocuklar oyun oynarken anneler genellikle küçük çocukları tuttukları için korunması gerektiği,
evet,
için. O yüzden çocuklar genellikle döverler küçüğü ki anne gelip büyüye kızacak ama olsun, intikamını almış oluyor ondan. Hani bu olabiliyor. Bu olay tabii araştırılacaktır. Ne çıkacak ama asıl konu şu. Anne bir yavrusunu böyle kaybetti, bir yavrusunu böyle kaybetti. İki yavru.
Tabii.
Biri bedenen öldü, biri ruhen öldü. Yani şimdi anne o çocuğu 12 yaşındakini mutlaka kazanacak. Yavru yani. Çünkü
tabii,
çocuklarımız ne yaparsa yapsın sahip çıkmakla yükümlüyüz. Koruma altına alınmış sanırım. Mutlaka bir tedaviden geçecek. Ama yine asıl konuya gelin. Bu delikanlı 12 yaşında erkek diye biliyorum.
Evet, evet,
bu delikanlı büyüdüğünde bunu nasıl aşacak?
Hocam orada tabii bu olaydan yola çıkıyoruz ama dediğiniz gibi genel bir açılım yapalım. Dinleyicilerimize de bir yeni bir pencere açalım diye konuşuyoruz. Kimseyi yargılamak haddimizde değil,
yok,
hakkımızda değil. Böyle
tabii,
bir niyetimiz
tabii,
hiçbir programda olmadı.
Kimse evlatlarıyla ilgili
ve
böyle bir lafı, şey düşünmezdi
hani,
tabii.
Değil mi? Büyük konuşma diye bir şey
tabii,
var
yok,
büyük
yok,
lokmaya.
Tabii.
Yarın hayatta kimin başına tabii, neyin geleceğini bilmiyoruz.
Sonsuz paylaşıyoruz.
Dolayısıyla
yani,
kimseyi
çok
öyle yargılamamak da
tabii,
gerekiyor ama tabii, yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Uzmanların eşliğinde sizinle onu yapmaya çalışıyoruz. Sizin uzmanlığınızda. Ben de aklım fikrim erdiğince soru yöneltmeye çalışıyorum. Burada olayı yazanlardan benim edindiğim bir bilgi de şu. Olay gecenin üçünde oluyor. Yani biri de şöyle bir yorum yapıyor. Gecenin üçünde 12 yaşındaki bir çocuk çok olağanüstü bir şey yoksa neden ayakta ve
biraz
uyanık?
Biraz önce siz söyleyince ben çok bu haberleri okumaya dayanamıyorum. Yani bir yolculuktaydım, böyle haberleri telefonda karıştırırken gördüm. Okumaya dayanamadım. Yani o noktada çok detay bilgi de almak istemiyorum. Mesleki olarak uyguluyorsunuz, tedavi ediyorsunuz ama yani haber olarak duyduğumda biraz kaldıramıyorum ben. Burada gecenin üçünü sizden duydum,
evet,
ben.
Evet.
Gecenin üçünde şu olabilir. Bilemiyorum yani, bebekler uyanır ya genellikle. Anne de uyanıktır, belki kardeşin yanına koydu onu. Şey, abisinin yanına koydu. Lavaboya gitmiş çünkü anne, öyle diyebilirim. Hani elimi yıkayayım. Belki anne lavaboya gidince oraya bıraktı bebeği uyanıksa. O da o sırada belki uyku sersemliği de olabilir belki. Çünkü bir şey, bir sadece bir çok kısa bir not işte şöyle söylüyor. Battaniye niye elinde diye sormuş anne. O da çünkü battaniyenin içindeki aşağıda öldü gibi söylemiş. Yani belki de çocuk gece uykudan kalkmış. Gece 3 ise daha tehlikeli. Yani
i̇şte,
uyku sersemliği olabilir 12 yaşındaki çocuk. Ya da gece oturuyorlardı.
Ya da evde bir gerilim vardı, çocuk da uyanıktı. Yani çok
bir şey
soru
var,
işaretlerinin
ama ne olursa olsun
sonuç çok üzüldü.
En üzülen nokta
trajik,
yine anne baba, çocuklar
tabii
bizlerle
ki
beraber. Biz çok üzülüyoruz yani.
Tabii.
Üzülmemek mümkün değil. Çünkü insan, bir insanın ızdırabı var orada.
Tabii.
Şimdi bu annene kendini affedebilir.
Ve bitmeyecek o kalanların da ızdırabı, bitmeyecek.
Bitmeyecek. Asıl konu o. Anne ömür boyu kendini suçlu hissedecek.
Öyle
çocuk
olsaydı
suçlu
böyle
hissedecek,
olsaydı
tabii,
diye, değil mi?
Ama kader bu. Yani o yaş demek ki ömür bitmiş demek de lazım. O konuda da
tabii,
böyle bakmak
tabii,
lazım.
Tabii.
Şimdi kıskançlık duygusunu sizinle konuşurken aslında kıskançlığı hani kıskançlık bir duygu ama var olan bir duygu. Biz bugün hem var olan duyguyu konuşacağız hem de bunun biraz travmatik boyutunu,
evet,
konuşacağız.
Evet,
yani
evet.
Kıskançlık Siz Murat Bey güzel bir araba almış, ben arabayı gördüm. Hani içimden bir duygu, yani çok güzel Murat Bey güle kullansın ama benim de olsa diyebilirim. Yani içimden bu duygu gelebilir.
Ve bu anlaşılabilir bir şey diyorsunuz.
Tabii olabilir, yani benim de olsa diyebilirim. Ateş derecesi gibi düşünelim. Yani evet. o derece fazla olduğu zaman sizde bu artık sorun boyutuna gelmiş evet. demektir. Ya da sizin hayatınızdaki güzel bir tatil, biliyorsun sosyal medyada çok fazla paylaşılıyor. Bana gelenler de hep söylüyorlar. Oo, onların hiç derdi şeyi yok işte. Farz edin ki arkadaşlarıyla Tabii. ya da yakınlarıyla ilgili yorum yapıyorlar. İşte şurada gezdi, burada gördüm sosyal medyada. Keyifli keyifli yemeklere gidiyorlar. Bunlar da mesela insanların özendiği şey, kendinde olmayana başkasında özenme noktası da bir noktada kıskançlığa da gelebilir.
Ama artık hani küçücük bir parantez açalım. Artık hepimiz biliyoruz ki sosyal medya adeta bir mikroskop ve büyüteç gibi. Yani olumluları gereksiz abartan insanlardan evet. değil mi? Hı-hı. Yani hiç kimse oraya kavga fotoğrafını koymuyor. Yılın bir gününde yaşadığı bir şeyi döndürüp 360 gün paylaşabilir.
Hı-hı.
Dolayısıyla öyle gördüğümüz hayatlar aslında öyle yaşanıyor deyip de
ya iyiyse kapılmaya da gerek yok. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok kendimle ilgili bir şey kendimi böyle hesaba çekmek boyutunda. Bir Roma bir gün yürüyerek gidiyordum ben. Giderken pazar günü sabah bir çay kaşığı sesi olur ya
evet,
çay
değer. Evet, evet.
Yukarı bir balkondan herhalde birileri çay içiyordu. O zaman da işte annem babam hayatta değil. Ben çayı çok severim. Yani onlar böyle baktığımda hani bir anne baba ve çocuk olan ama anne baba dediğimde daha yetişkin büyük, büyük
evet,
olan.
Evet.
Onlarla beraber oturduğunu gördüm. Bir an yani hani benim de olsaydı dedim. Bunun derecesi yüksek olursa karşıdaki kişiye zarar verebilirim.
Bir
yani,
gıpta etmek de olabilir.
Evet acaba. Olabilir o nokta. Yani hani öyle olsun isterdim o nokta. Şimdi
tamam.
insanoğlunun öyle ilginç bir noktası var ki siz onu yaşarken size normal gelen şey.
Tabii. Eksikliği olduğunda
evet,
değil mi?
Evet. Başkası yaşadığında çok ulaşılmaz gelebiliyor o noktada. Yani siz farz edin ki sizin gittiğiniz bir yere ben de gitmişim de o zaman normal. Ama sizdekini gördüğümde bu bana daha da farklı gelebilir o konuda. O yüzden de insanın...
Bu da gene kendimizi eğitmemiz gereken yanlar hocam.
Tabii.
Bu kadar dünya işlerine meyletmeye gerek yok yani.
Tabii.
Değil mi?
Ama burada işte o duygu eğitimi dediğimiz...
Hakikaten gerek yok
0-11 yani. Yaş dönemindeki duygu eğitimi dediğimiz noktalarda kişinin kendinde var olandan mutlu olması, kendi sahip olduklarının değerini bilmesi ve kendi sahip olduğu dünya içinde varlığını sürdürebilmesi, bu varlığı da sağlıkla sürdürebilmesi gerekli ya. Biz buna ne diyoruz? Kişinin şükretmesi diyoruz.
Tabii,
ama biz
tabii.
şükretmek yerine sadece hep başkalarının var olan noktalarını görüp kendi halimizden şikayetçi oluyorsak o zaman zaten ızdırap içinde yaşıyoruz.
Mutsuz demektir. Bir kişilik geliyor değil mi?
Evet.
Hani Seneca'nın bir lafı var, zaman zaman atıf yapıyorum. Sana elindekiler yetmiyorsa sana dünyayı verseler yetmez diyor.
Tabii
yani insan biraz
oğlu
daha hani
diyor toprak
şey.
Gözünü doyurur diye.
Yani.
Ama burada şu var ya, o çocukluk döneminde anne babayla o anne babanın yapısıyla büyüyen çocuk o dönemde anne babanın işte bu çocukla ilgili konuda mesela şimdi 4 yaşında bir çocuk. İlk önce şunu söyleyeyim. Kardeşler arasında 2 yaşdan düşük yani 24 aydan önce 23 aylık bir fark varsa kıskançlık olmaz. Ama 24 aya girdikten sonra yaş farkı ne olursa olsun mutlaka kardeşler arasında bir kıskançlık duygusu olur. Neden olmaz 2 yaştan önce? Çünkü 2 yaşa kadar yani 0-24 ay arasında
neredeyse
çocuklar,
beraber mi büyüyorlar? Gibi?
Yok, çocuklar bebek olarak hissederler kendilerini. Hissettikleri için ben özgürüm o Murat diye bilmez çocuklar. Bilmez. Yani kendinden ayrı başkasını bilmez 2 yaştan
benlik
önce.
Benlik gelişmediği,
gelişmediği için. 2 yaşta olduktan sonra benlik geliştiği için bu benim, o da onun demeyi öğrenir çocuk. Yani kendine aitlik duygusu gelişmeye başlar. O zaman da tam kendi aitlik duygusunu anne benim baba benim dediğinde orada 2 yaştan sonra kucağında bir bebeği gördüğünde çocuk orası bana ait deyip onu orada itekleyip kendisi orada var olmak ister. Bu 2 yaştan sonra kıskanma duygusu başlar ama 2 yaşından önce paylaşamama duygusu. Yani çocuk 23 aylık bir de bebek var. O bebeği orada olmasını istemez ama içindeki duygu kıskançlık değildir. Sadece benim yerimde oturmasın diye düşünür. Bu paylaşmama
daha
duygusu.
O kıskançlık kavramı oluşmadı.
Oluşmam. Ya
evet.
O duygu yoktur.
Evet, duygu.
Hani şöyle söyleyeyim. Hani öfke çocuklarda yoktur. Ama 6 yaşından sonra daha çok belirgin hale ortaya çıkar o noktada. Ya da mesela hiç çocuklarda 2 yaşındaki bir çocukta aynı yaştaki bir arkadaşın elindeki oyuncağı çekip alır, vermez ona. Ama bunun adı paylaşamama ya da işte ona vermeyeyim falan böyle bir kastı yoktur. Bilinçsiz bir davranıştır o. Sadece
refleks olarak.
Tabii sadece kendisi vardır bu dünyada. Öbür kimsenin neden haberi yoktur o konuda.
O da onun, o da onun.
Onun için biz onun. Kıskançlık konuşabilmemiz için bizim 2 yaş sonrasını söylememiz lazım. 2 yaşından sonra kardeşler arasında 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş gibi yaş farkları olduğunda şöyle söyleyeyim. Bir tane bebeğimiz oldu. Bir de 8 yaşında bir tane abla ya da abimiz var. Şimdi 8 yıllık saltanat var.
Çok tek uzun başına, bir süre değil
çok
mi?
Çok uzun. Tek başına yaşamış. Bütün aile gözü onda olmuş. Bütün değerler onun üzerine yoğunlaşmış. Bütün ihtiyaç belirlenirken o 8 yaşındakinin üzerine olmuş. Birdenbire eve bir varlık geliyor. Bir de şu çok önemli. Yani biraz daha 5'in üzerinde olan çocuklar kendi öz bakım becerilerini, kendi ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip oldukları için yani lavaboya gidebiliyorlar, yemeklerini yiyebiliyorlar, yataklarına girip uyuyabiliyorlar, tabii, ayakkabılarını baltlayabiliyorlar gibi.
O sıradan günlük işlerin neredeyse %80'ini yapabiliyor. Tabii.
Anneyle veya babayla, daha çok anneyle kıskanır, anneyle olan ilişki kıskanır, babayla olan değil. Anneyle olan o büyük çocuk arasındaki hani bir ihtiyaç giderme kısmı azalmıştır, neredeyse sıfırlanmıştır.
Ama diğeri muhtaçtır
bakıma. Tabii bebek yeni geldiğine göre bu sadece fiziksel bakım için muhtaçtır. Yani mutlaka anne doyuracak, anne uyutacak, tabii, temizleyecek,
yatıracak, kaldıracak yani.
Hepsi. Bunu büyük olan çocuk
ilgi olarak anlıyor.
Tabii
görev yani. Görev olarak anlamıyor.
Nereden bilsin? Bu yaş kaç olursa olsun. Yani aradaki yaş farkın büyük olmasının kıskançlığı tetikleme nedeni bir, uzun saltanat döneminin olması. İki, yeni doğan bebeğin fiziksel ihtiyaçlarını ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan kişinin anneye olması zorunluluğu.
Diğerinin karşılıyor olması.
Diğerinde kendi ihtiyaçlarını karşıladığı için annenin diğerine daha çok birebir zaman ayırmaması veya büyük olan çocuğu annenin babaya ya da evdeki işte babaanne, teyze, hala kim varsa onlara verip hadi sen onlarla gezmeye git ya da ilgilen gibi. Anne, çocuk şöyle düşünüyor, biri geldi eve, o geldikten sonra annemin kucağında yatıyor. Kucağında bizim.
Ben de kenarda kaldım.
Tabii 3 yaşında bir çocuk var. Annenin kucağında birini görüyor. Onun kucağında birisi duruyor. Onunla yatıyor anne. Gece onunla uyuyor falan. O 3 yaşındaki çocuk da anneyi az görüyor. Kapının kenarından görüyor. Ya da anne sürekli yorgun. Şöyle düşünüyor. Beni attılar. Beni istemiyorlar. Demek ki onun kucağındaki olmasaydı ben...
Gene eski saltanata devam
ederdi diyor. Ve o çocuk sonra biraz daha büyüdüğünde... diğer çocuğa zarar vermeyi kasıtlı yapmıyor. Sadece onu oradan atmaya çalışıyor.
Orayı bertaraf etmeye çalışıyor.
Etmek istiyor.
Elimine etmek istiyor.
İnsanın içinde böyle bir duygu
dürtüler var.
İşte asıl mesele bu. Yani yetişkinlikte 3 yaşındaki çocuk 13'te, 23'te, 33, 43, 53, 63, 73 ölene kadar bu duygu var. İşte bu duyguyu problemli bir hale getirmemek veya varsa bizlerde bunları çözebilmek için bizim terbiye olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı yetiştirirken anne babaların büyük çocuklarla küçük çocuklar arasında ya da kardeşler arasındaki dengeyi kurma konusunda en büyük problem, biraz önce söylediğim gibi, büyük olanın kendi ihtiyaçlarını gidermesi, küçüğün daha çok bakıma muhtaç olması nedeniyle annenin büyüğe vakti az ayırması bir. İki, büyük çocuktan büyüklük beklenmesi. Biraz daha büyütelim. Kardeş 2 yaşında, öbürü de 6 yaşında. Oyun oynuyorlar ya da ilgileniyor. 2 yaşındaki kuralsızdır, söz dinlemez. Ya da ilkokula gidiyor 7 yaşında olsun öbürü. Gider abinin, ablanın defterini, kitabını yırtar, bir şey yapar falan. Odasına gider, oyuncaklarını dağıtır, bağırır. Anne der büyük. İşte kardeşim benim oyuncaklarımı dağıtıyor ya da şu işte kitabımı yırtıyor falan. Anne der ki o küçük, sen onunla ilgilen der. 7 yaşındaki, 8 yaşındaki zaten küçük yani.
O da küçük.
Yani o onu idare etmeyle yükümlü değil. İdare eder. Nasıl eder? Bu siz aldınız ya bunu. Ben bunu elinizden çekerim.
Tabii.
Bir de vururum sizi, alırım bunu.
Tamam işte.
Şimdi buraya anne gelir ne der? Niye vurdun kardeşini? O küçüktü. Şimdi başka türlü idaresi yok ki onun. Nasıl idare etsin? Yani mecburen bunu alacak elinden.
Koruyacak.
Tamam. Bu sefer siz ne yaptınız? Anne geldi. Benim büyük, madem ben büyüğüm, Kullandığım teknikte beni niye yapıyorsun? Küçüğün yanında benim otoritemi sarsın o zaman. O zaman küçük beni abi ve abla diye kabul etmedi. O zaman küçük ne yapar? Ha, bugünden sonra benim sözümü dinlemeyen bir büyük varsa der abi ya da abla olarak. Ben kıyameti koparayım, bağırayım, anneme babama söyleyeyim. Anne babam da gelsin.
Olay mahalline intikal etsinler gelsin, ve devreye girsinler. Tabii.
Onun için çocuklarınızın arasında kıskançlığı böyle köklü bir travmatik hale getirmek istiyorsanız kuracağınız tek cümle sen büyüksün, idare et demek olur. Bu tehlikeli bir ifade.
Sevgili dinleyiciler, iyi dinleyin bakın. Hocam evet, lütfen tekrarlayın bunu.
Eğer derseniz ki çocuğumuz ileride kıskanç olsun, kardeşine işte sorunlu olsun, kardeşler arasındaki ilişkilerde mutlaka büyüğe sen büyüksün, küçüğü idare et dememiz gerekiyor. Bunu dediğimiz zaman çocuk problemli olur.
Garantili yani.
Garanti olur bu
tabii noktada. Tabii tersten söylüyoruz tersten ki söylüyor. Bunu yapmasın tabii, dinleyicilerimiz tabii, tabii. diye. Evet.
Onun için burada bizim büyük dediğimiz kavram küçüğün sorununu çözebilecek kadar büyük değil. Hı-hı. Bir. İki, idare etmeyi bilmem. Ama şunu dese anne. Dese ki kardeşin oyun oynarken küçük olduğu için senin eşyalarını yırtabilir. Dokunabilir. Hepsini yapabilir. Sen söylediğin zaman seni dinlemeyebilir. Ben söylediğimde de dinlemeyebilir. O yüzden böyle bir şey yaptığında sen onunla kızmadan oynamaya çalış ama çözemediğim bir şey olduğu zaman bana seslen.
Hı hı.
Ben de geldim oraya. Orada ne dedim? Dedim ki sakın abinin eşyalarını oynama. Onları yerine koy. Abinin sözünü dinle. Bu sefer ben gittikten sonra çocuk oradaki abi ya da ablayı otorite kabul ettiği için onu dinler. Bu sefer neyi öğrenir? Kuralı öğrenir.
Bunu yapmak gerekiyor.
Tabii. Sonra ne olur? İleriki hayatta abile ile kardeş arasındaki ilişki güçlenir. Ablayla kardeş arasındaki ilişki güçlenir. Der ki ben bir şey abime danışayım, ablama danışayım der. O hiyerarşi dediğimiz sistem kurulur o noktada. Yani şöyle düşünelim, sizi bir yere müdür atıyorlar. Ben sizin yanınızda çalışanım ama bir üst müdür gelip sizin verdiğiniz kararı siliyor. Ben o noktada sizi aradan çıkarayım. Sonra üst müdür diyor ki işte Murat Bey'i dinle diyor. Ben niye dinleyeyim Murat
Bey'i? Tabii nasıl olsa öbürüyle iş yürüyor
tabii,
artık.
Tabii hiyerarşi bozuluyor. Ha, o yüzden de bizim burada çocuklar arasında dengeyi kurabilme adı altında kaç tane kardeş olursa olsun anne her çocuğun ya baba, anne baba, her çocuğun anne babayla birebir ilgi talebi ettiği, ilgilenmesi gerektiğini talep ettiğini bilmeli. Hı hı. Her çocukla farklı alanlarda ilgilenmeli. Farz edelim ki bebek, 4 aylık bir bebek, anne karnını doyurdu, ver babaya. O sırada diğer çocuklar hadi gel beraber resim
onun
yapalım.
Onun gönlünü yap değil mi?
Tabii. Hadi gel bugün masalı sen oku. Mesela hep gelen problemler şöyle. Anne diyor ki ben bebeği uyuturken baba onu diğerini uyutuyor. Masalını okuyor. Çocuk içeride aldatıldı, değersizleştirdi. Biri ihanet etti. İçeride biri var. Ona anne ihanet etti ona.
Öyle anne, algılıyor.
Tabii. Annem bana ihanet etti. Beni burada bıraktı. Terk etti beni. İleride eşlerini terk etmekten, ihanet fikrine kapılmak ya da eşine ihanet etmek. Bunların kaynağında bu çocukluktaki yatan nokta tabii, travmatik boyutları var tabii. Yani daha çok sık olursa.
Tabii.
Çocuk, anneyle çocuk aynı odada yatıyor, öbürü diğer odada yatıyor. O yüzden mesela bir kardeş gelecekse daha önce yatağı ayırmak, eğer varsa bir büyük çocuk, 2 yaşında aynı odada yatıyorsunuz, onu mutlaka önceden odayı ayırmak lazım. Mesela okula gidecek çocuk değil mi? Okuldaki dikkat problemlerini ya da öğrenme problemlerini birçok noktası çocuk okuldayken annem evde ne yapıyor kardeşimle acaba?
Bütün travmanın şeyi
tabii,
bu.
Oluyor.
İçeride esen fırtınanın.
Tabii arkası. Çünkü şöyle düşünüyor. Onlar evde mutlular. Çünkü anneden besleniyor. Çok ilginç bir şey. Çocuklar anneden besleniyor.
Hı-hı.
Anne doyuruyor. Yani ruhsal anlamda söylüyorum. Tabii. Baba da çok önemli. O yüzden de küçük çocuklar olan anneler büyüklerle olan noktalarda küçüğün ihtiyacını giderme konusu anne elzem olduğu için farz edelim ki yarım saat ya da bebek uyuduğunda evde büyük birine, kimse eş, anne, babaanne, dede, hala kimse onun birine koyup diğer çocukla parka gitmek, onunla beraber oyun oynamak. Akşamleyin mutlaka büyüğü annenin uyutması. 8, 9, 10 yaşta olabilir. 10 yaştaysa okuldan gelince bebekle kucağında karşılamaması, bebeği oraya koyup onunla karşılaması. Ha bir de şöyle bir şey de yaparız ya. Bu geldi ya, biz onu sevmiyoruz. Çok kötü. Sevmiyorsun ama eve gelen millet hurra çocuğun peşine gidiyor. Niye? Çünkü çocuk kıymetli. Bebek yani tabii, çok sevecen bir şey. Kardeşin dünyaya geldi. Önceden de hazırlamak tehlikeli. Bu kötü bir şey.
Nasıl hocam onu?
Anne hamile, bebek bekliyor. 5 yaşında, 6 yaşında da bir çocuk var. İşte annem
tam bakıyor. Burada hocam bir reklam arası, bir olur, müzik tamam. arası verelim dinleyici. Tamam. Bu yeni teknik biliyorsunuz yayıncılıkta. Biz de tamam. bu seferlik uygulayalım.
Öyle yapalım, tamam.
Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair'deyiz. Canlı yayındayız. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından sesleniyoruz sizlere. Sorularınız varsa Facebook ve Instagram'dan TRT Hayata Dair diyerek ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 telefon numaralarımız, buradan da ulaşabilirsiniz. Hocamın cümlesine bir noktalı virgül koyduk. Emre Aydın alıştım susmaya diyor. Biz ancak 3-5 dakika susabiliriz hocam. Sonra devam ederiz.
İnşallah.
Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah.
Thank you.
Evet sevgili dinleyiciler, siz Emre Aydın'ı dinlerken biz hocamla
yine
susmadık hakikaten. Allah da susturmasın değil mi?
İnşallah ağız güzel tadıyla, konuştursun. Hayırlı şeyler, hayırlı evet. Söz söylesin inşallah.
Çok doğru söylüyorsunuz hocam inşallah. Tam bir noktalı virgül koymuşsunuz, oradan devam edelim dilerseniz.
Evet, şimdi burada noktalı virgülün üzerine bir şey daha eklemiştim. Evet, onu da evet. Koyalım ondan
tabii
sonra.
Tabii ki, tabii ki. Siz onu kendi üslubunuzla güzel bir şekilde aktarın.
Aslında çocuklarla ilgili noktalarda o kardeşler arasındaki hani kıskançlık duygusunu biz olmasın istiyoruz ya. Hı-hı. Şimdi biraz yetişkinliğe bakalım da oradan gelelim oraya. Yetişkinliğe şöyle bakalım. Büyükler işte miras kavgası var. Hukuk. Yani inançlısınız da din. Size miras paylaşmasını koymuş.
Ölüm, hak, miras, helal.
Ha, helal demiş ve bir şey koymuş yani. İşte diyor ki üç kardeşseniz normal hukuk diyor ki size işte herkese bölünecek diyor. İslam hukukuna göre bakarsanız eğer öyle değerlendirirseniz kendinizi işte kıza şu kadar erkeğe şu kadar diye bir şeyiniz var. İnancınıza göre bölüyorsunuz. Ama hep bir kavga, savaş ve küslük vardır. O der ki onu almadım, o der ki onu almadım. Hep yetişkinlik döneminde kız ve erkek fark etmiyor. Eşlerinin müdahaleleri. Hem de insanların oradaki kendine biçtiği ben büyüğüm diye bir şey yapabilir.
Bir de öyle falan. Bir şey onların var. Olması.
Şimdi burada bir haksızlık duygusu görebiliyorsunuz. Ya da ben bazı annelerde görüyorum işte diyor ki büyük oğlanı özel lisede okuttuk, özel üniversitede okuttuk ama küçüğe çok paramız ekonomi sıkıntıda oldu. Haksızlık olmasın diye bunu da zorluyoruz özelde okutalım diye. Yani sanki böyle hani haksızlık olmasın diye. Veya işte büyük çocuğu evlendiriyorsunuz. O zaman imkanınız çok iyi değil. Farz edelim ki 1.000 liralık bir düğün yapıyorsunuz. Farazı söylüyorum. Küçük çocuğu evlendireceği zaman durumunuz iyi. 10.000 liralık düğün yapıyorsunuz. Bu sefer büyük diyor ki siz diyor küçüğe bütün imkanları sundunuz gibi söylüyor. Ya da farz edelim ki büyüğe aldığınız zaman arabanın A arabayı alıyorsunuz. Küçüğe daha iyisini alıyorsunuz. A'nın üst sınıfını alıyorsunuz filan. Ha sonra telafi etmeye kalksanız bile hani böyle bir hep sanki böyle bir denge olması lazım. Hani adalet, hak kavramı konuşmuştuk sizin. Yani hak size simiti böldüm, yarısı sizin yarısı benim. Allah'ınki öyle değil. Simitin bir tanesi sizin bana hiç olmayabilir.
Birine bir tek susam da olabilir.
Olabilir o noktada. Yani Allah'ın hak adaletiyle normali başka. O yüzden de bizim burada çocuklar arasındaki o dengeyi kurabilmek için anne baba olarak çocuklarda ya şiddetli şekilde onlarda kıskançlık duygusunu pekiştireceğiz bir yani savaş oluşturacağız ya da çocuklarda o sevgi alanını oluşturacağız. O yüzden de çocuklarımızı yetiştirirken 0-11 yaş arasında. Ondan sonra yok. 11. 11'e kadar.
Ne yaptınız yaptınız.
Evet. Bugün sizin içinizdeki rahatsız olduğunuz bir duygu varsa ya da etrafınız sizden rahatsızlık duyuyorsa ya da diyorlarsa ki ya işte burada böyle şöyle bir sıkıntılı biri var diyorsa farkındaysanız düzeltmek istiyorsanız terbiye olma usulleri vardır. Birçok manevi ya da tıbbi onları olursunuz. Ama eğer siz farkında değilseniz insanlar da size fark ettirmiyorsa sizi normal anormali normal kabul etmişse siz de ben böyleyim diyorsanız.
Dayatıyorsanız
artık bunu böyle devam ettirirsiniz. Şimdi bunların hepsi 11'e kadar. Kıskançlıktan hani eşini işte ya toprağın olacaksın ya benim.
Evet.
Bu da bir kıskançlık. Ya da işte kıskançlıktan dolayı hiçbir yere göndermiyor. Perdeleri sıkı sıkı kapatıyor. Hiç görmesine izin vermiyor işte eşinin. Ya da işte kıskançlık duygusundan dolayı farz edelim iş yerinde arkadaşına en büyük tehlikeyi yapıyor. Ben bir konuşmuştuk sizinle bir kızımız ortaokul döneminde evet, sınıfındaki okulda. Hani o şeyi başarılı olan çocuğu kıskandığı için onun hakkında onun üzecek bir karar yapıyor ve yayıyor, sonunda çocuk yayıyor. Çocuk sonunda sınavda düşük not alıyor ve o başarıyı kabul ediyor bunu. Şimdi yani demek ki var olan bir duygu var. Var. Bunun ya ateşini yakın kaynatın.
Harlatın.
Ya da onu normal pişire devam ettirin. Yani insan hiç kıskanma dediğimiz şey travmatik olmayan kısmı ne demektir kıskanma? Onu sevme. Hani derler ya işte ya hiç kıskanmıyor beni. Ne demek kıskanma? Değer görme. Onu evet. Özel hissettirme. O anlamda. İşte çocuğu eğer siz özel hissettirirseniz küçük gelmesine rağmen büyüyeken o zaman çocuğa. Çocuk o zaman zaten ben oradan özel görüyorum kendimi. O zaman niye bunun varlığı benim de özelimi yani kendimi değerli hissetmeme engel olsun ki?
Deyip rahatlayacak.
Rahatlayacak o da değer görecek.
Tabii.
Çünkü o değeri almış olacak okulda. Tabii. O yüzden de bizim çocuklar arasında yetişkinlikte kişinin kimlik yapısını oluşturan evliliğinden iş hayatına kadar, manevi hayatına kadar, zarar veren, ahlaki değerlerine kadar, ahiret inancına kadar zarar veren kıskançlık duygusunun paylaşmama, hasetlik duygusuna kadar gitmemesi için çocukluk döneminde anne babalar çocukları özel hissettirecek o paylaşım sürelerini yaşa, konuma ve duruma göre ayarlamaları gerekiyor.
Yani fakat hocam hani siz de takdir edersiniz ki konuşuyoruz burada. Hayat çok hızlı akıyor ve bu kadar hiçbirimizin hani bu kadar detayı düşünecek belki enerjimiz bile yok.
Yok şöyle söyleyeyim.
Hani böyle kendi doğal akışında gitsin.
Bilginiz varsa evet. Bilginiz varsa o sizin zaten hayatınızın normal olduğu için yürümek gibi. Hı hı. Uyumak gibi.
Yani yürümeyi düşünmüyorsunuz değil
evet.
mi? Adımı
yani
atıyorsunuz.
Yani bu kendiliğinden gelişir. Hı hı. Yani mesela su içmek çocuklukta öğretilmişse hı hı. kişi vücudunu talep eder. İçersiniz o noktada. Yani ama su içme hani ihtiyaçtır ya bu. Hı hı. Günlük biri der ki bir bardak içiyorum ama doktor der ki işte senin artık 10 bardak içmen lazım. Hı hı. O bir eğitimden geçmesi gerekir o hı hı. konuda. Bizim iyi hallerimiz, duygularımız 11 yaşına kadar anne babalarımız yani Murat Bey cömert birisi farz edelim ki bir yere gittiği zaman ben de Murat Bey'in yanındayım. Farz edelim ki işte yavrusuyum gidiyorum ben de 3 yaşında 4 yaşında başım babam ona bir harçlık veriyor. Oraya bir şey yapıyor. Annem gidince yanında diyor ki işte şunu götüreyim birine şuna misafir edeyim bu ne böyle. Ben otomatik ben görerek onu öğreniyorum. Sonra bana da diyor ki farz edelim hadi sen de arkadaşına bir hediye seç götür diyor. Hı hı. Ya da bugün öğretmenine bir şey götür diyor. Ya da misafir gidince bunu paylaş diyor. Bu sefer ben ne yapıyorum? Halimin içinde.
Görüyorum zaten. Görüyorum. Ve o rahleyi tedristen
tabii geçmiş oluyorum. Ama şöyle bir şey söylüyorum farz edelim. Bu kıskançlık kardeşi konuşuyoruz ama hı hı. kıskançlık duygusu kardeşte bizim travma boyutunda tedavi edilmesi gereken bir boyutta olmasının nedeni sadece kardeş de değildir. Yani ailenin yapısıdır.
Tabii.
Aile kardeşler arasındaki dengeyi kurabilmesi için genel anlamda bir dengeli hayatının olması lazım.
Gerekiyor.
Yani şöyle söyleyeyim ben geldim size bir şey talep edeceğim filan. Siz içeride konuşuyorsunuz diyorsunuz ki çocuklar yanındayken bakalım o bize hiç verdi mi ki biz de ona böyle işte bir şey ikram edelim ya da biz ondan bir şey istemiştik o bize vermiş miydi ki biz de şimdi o isteyince verelim gibi. Ben niye öğreniyorum o zaman ha o zaman diyorum demek ki.
Karşılıklılık esas, mütekabiliyet eskilerin.
Tabii,
ya ama evet. hayat böyle bir şey değil değil mi?
Değil işte. Yani tabii. bu da ne oluyor? Bunu örnekliyorsunuz o noktada. Mesela çok duyarım ben. Gençler konuşurlar. Ya benim babaannem de dedem de hiç mallarını bilmezdi. Herkese paylaşırdı, herkese verirdi filan diye söylerler. Yani negatif bir şeymiş gibi o noktada. Ya da işte çok sevgi ifadesinin üzerinde işte çok kıskanıyor beni, çok seviyor yani. Beni bir yerlere göndermek istemiyor ya da beni her şeyden sakınıyor. Şarkılarda da vardır ya hı hı. bilmem neden sakınırım falan gibi şeyler var ama
var
hani
evet.
hastalıklı.
Sakın bir şey söyleme, yüzüme bakma sakın.
Ha, bir şey
sesini
var.
Duyan olur, sana göz koyan
ha.
olur.
Bak öyle bir şey. Bunlar da
düşmanımdır seni kim diye böyle var ya.
Hani, bak doğru. Ben tabii çok aklımda
görürse
kalmıyor.
Görürse cana yakın. Annen bile okşarsa benim bağrım taş olur.
Hiçbir şarkı sözünü bilmem ben.
Hocam
ne güzel bir
şey. Melodileriyle bile bir
yayında okuyayım. Dinle hiç aklımda kalmaz. Ne güzel. Şimdi burada ne var? Bunların hepsi aslında hani bunlar daha çok anlatma üzerine kurulmuş ama sağlıklı bir yapı değil. Ama
tabii.
şunu demek istiyorum. Yani önemsemek başka bir şeydir. Kıskanmak başka bir şeydir. Onun için önemsemek aslında kıskançlığa dönüşmeyen sağlıklı yönüdür. Size değer veriyorum, sizi önemsiyorum. İşte bayramda ziyarete gidiyorsunuz, önemsiyorum demektir. Aynı onun gibi düşün. Şimdi ne var? Bana gelmedi diyor biri. Kıskanıyor.
Çetele tutuyor değil mi?
Tabii. Diyor ki bana gelmedi. Kıskanıyor ama öbürüne gitti diyor. Bana niye gelmedi diyor. Kıskanıyor yani o noktası. Niye kıskanıyor? Çünkü kendini önemsiz ve değersiz hissediyor o noktada. Şey en basit, şu an bilmiyorum devlet kurumlarında var mı? Eskiden hani maaş ödülü verilirdi.
Hı hı.
Yapılan bir işten dolayı. Hı hı. Onda kıskançlık olmaz diye bir motivasyon gibi düşün. Yani bir şey çalışmışsınız da almışsınız onu. Hı hı. Şey gibi, mesai gibi düşünün.
Evet.
Diğeri de der ki yani ben de çalışayım benim de olsun. Öyle diye bakabilir. O yüzden yetişkinlikteki kıskançlığın bir zemini de çocuklukta aile ortamında şükürsüz bir ortamda büyümek. huzursuz bir ortamda büyümek, değersiz bir ortamda büyümek, dengeleri kurulurken anne babaların çocukların ihtiyaçlarını doğru tespit edememesi, bu ihtiyaçları karşılarken kardeşler arasındaki dengeyi bulamaması ne demektir bu? Hani biraz önce de söyledik, işte biri ilkokula gidiyor, onu gönderiyor ilkokula. Evde diğer çocukla beraberken akşam çocuk evden geldi, okuldan eve geliyor ya. Kardeşle beraber huzursuzluk var, bir sürü problem var evde. Çocuk işte ders çalışmıyor, bilmem ne yapıyor. Anne onu anlayamıyor. Ne istiyor bu? Bu çocuk ilgi mi istiyor? Onu anlamıyor anne. Tam tersine davranışında gördüğü noktayı problem kabul ettiği için çocuğu problemli kabul edip o davranışı düzeltmek için iyice çocuğa yüklenmeye başlıyor.
Bu sefer iş bir kısır döngüye
girmeye başlıyor. O yüzden de çocuklarda ben çok rahat onlarla konuştuğum zaman öyle güzel şeyler söylüyorlar ki, aslında diyor kardeşimin ölmesini istiyorum ama bunu anneme söylemeyin diyor. 5 yaşında söyleyebiliyor bu noktada. Ben bir çocuk biliyorum, oyuncak bebeğini çok hızlı vurarak işte onu kırdığını biliyorum. Kardeşi var. Kardeşine yapamadığı için bunu diğerine
yapıyor. Öncünü oradan alıyor.
Tabii biz mesela bir bebeği diğerinin kucağına vermeyiz.
Tabii.
Yani büyük, 5 yaşta çocuğa vermeyiz değil mi? Niye? Şimdi bebeğinizi 5 yaşındaki bir 4-5 yaşındaki bir çocuğun kucağına verdiniz. Şimdi bizim o parmaklara dokunmamız, saçına, gözüne dokunmamız gibi değil. O çocuk ne yapacak? Parmağını gözüne tabii de sokabilir.
Tabii.
Parmağını tutabilir de bırakabilir.
Kendi dengesini sağlayamadığı için takılıp düşebilirdi.
Düşebilirdi yani, ya da bir bebek hassasiyeti tabii de oğlum. Bu sefer ne yapıyoruz? Diyoruz ki yok bak şimdi sen zarar verirsin. Çekme kolunu, ayağını çekme diyoruz. Bir de sakınıyoruz, biz eline tuzak veriyoruz. O yüzden çok çocuklar var. Anne yokken gidip onu
beşikten... Onu yapma denilenleri
tabii, tabii yaptı. Tabii yapan, beşikten düşüren, onun işte kulağına bir şey sokan, saçını çeken ya da üstüne oturan, nefes
benim bir diyor. Kız kardeşimin bir arkadaşının anısıdır bu. O mesela çocukken 5-6 yaşlarında kardeşi var, elinde tornavida ile odada yakalamışlar. Batırayım mı gözüne, batırayım mı gözüne öldürecek derken yani.
Öldürecek işte. Şimdi bu çocuğun algısını düşünün. Yani yok edilmesi ve zarar verilmesi gereken bir şey. Yani çocukta böyle bir algı yok. Bu benim kardeşim, bu bir canlıdır falan, böyle bir şey yok. Bu bizde olması gerekir. Yani hep anne babanın daha düşünceli, daha tehlikelerin farkına varan, hı hı, ve bu tehlikeleri dile getirmeden hangi sonucu oluşturabilir diye düşünüp onlar oluşmasın diye bugün tedbiri alan bireyler olması lazım. Ama siz de diyorsunuz ki biz nasıl düşünelim bunu? Şimdi bir anne bebeğine süt vermeyi düşünür mü? Otomatikman gelişir.
Hı hı. Dolayısıyla bu da otomatikman olacak.
Otomatikman olması gereken bir duygudur. O, mesela nazar duygusu nereden gelir? Kıskançlığa bağlı hasetlikten gelir.
Nazar göz demek.
Göz zaten. Tabii. Hı-hı. Niye değer o noktada? Niye sizde var bende yok? Hı-hı. Tamam da ben mi verdim yani? Yani sizin malınızı ben vermedim mi hesabını ben soruyorum. Size Allah verdi, gayret ettiniz, sahibi oldunuz siz. Ben vermedim, ben sizdekinden niye çalışayım ki o noktada?
İşte hocam o, yani o olumlu teslimiyet bence insanların ruhunu çok eğitecek bir şey. Geçen böyle bir anekdot okuyorum. Yaşanmış bir olay, Üsküdar'da bir yangın çıkıyor. Daha ahşap binaların olduğu dönemde. Tam o arada da işte o evin sahibi Fatma teyze geçiyor. Fatma teyze evin yanıyor diyorlar. Böyle panik hali. O verdi, o alır diyor yani. O verdi, şimdi alıyor, o kadar da önemli değil diyor. Yani şimdi, bazen böyle çok da mal falan dememek gerekiyor.
Şimdi burada,
bunu da göstermemek gerekiyor.
Tabii çocuklara. Burada şu çok önemli bir konu var. Bizim programımızda, Müslüman olarak programımızda bu teslimiyet bizde mükemmel bir huzur oluşturur bizde. Çünkü biz çok dünyalık bakmayan bir yapıdayız eğer olursa.
Hakkını yani, verir isek.
Tabii şimdi buradaki teslimiyet dediğimiz konu şudur bizde. Hı hı. Sen üstüne düşeni yaparsın.
Tevekkül dediğimiz.
Gerisine işte karışmazsın o konuda. Tabii. Yani orada hani Fatma teyze yanıyor ama yine itfaiye de gidiyor. Söndürüyordun ama bir de dövündüğünüzü düşünün.
Ha işte onu yapmıyor.
Ha dövünmek
yoksa
nedir?
Bırakmak ruhsal, değil tabii.
Tabii ruhsal anlamda bir çöküntü oluşturuyor. Tabii. Verilene razı olmak.
Ha.
Şimdi siz bana
verilene bir, ve alınana.
Tabii siz bana bir bardak su verdiniz ya da vermediniz. Ben şimdi diyor muyum niye bana verdi ya da vermedi? Yani
aylarca Nurettin bize bir lokma verdi mi vermedi. Ama bu hafta yağdırdı eksik.
Yağdırdı.
Ama gene gene yenge hanımın himmetiyle oldu bu işler.
Şimdi Nurettin Bey de...
Allah da bizim dilimize düşürmesin hocam.
Öyle tabii. Burada şu da var yani ne var? Onun da vakti bugünmüş.
Tabii. Yani vakit siz, saat geldiğinde
şimdi,
değil mi?
Odun gönlüne düşüren de o.
Tabii.
Yani ne var orada? O gönlüne düşmezse olmaz. Biz de
olmadık hocam.
Nedeni ne olursa olsun mesela farz edelim. Nurettin'in bir şahsına söylemiyorum. Bu kendimiz için de söylüyorum. Tabii. Nedeni ne olursa olsun. Ya işte ya çok verelim mi bir sus ya da şu olsun falan diyorsun ya fark etmez. Siz ikram ettiğiniz için kulda memnuniyet oluştuğu için Cenab-ı Hak size o memnuniyet üzerine kula veriyor.
Yani tırnak içinde lavbela kavlinden bile yapsanız sorun yok diyorsunuz.
Evet. Çünkü oradaki tamam evet ameller niyete göre ama orada Cenab-ı Hak kulun niye, bilmediği için niyeti memnuniyetinin esas oluyor.
Ama Nurettin sağ olsun çok gönülden yaptığından eminiz. Yani sözümüz yani meclisten
çıkıyor. Tabii tabii yok orada öyle bir dur söz konusu değil.
İşte inşallah ilerleyen haftalarda çay servisi olacak. Çayı çok çay sevdiğinizi çok ısrarlı da vurguladınız
içtik,
hocam bugün.
İçtik ama çay. Çok içtik tamam, bugün. Peki. Çayımızı da içtik. Yani çok teşekkür ediyoruz o noktada. Evet, o yüzden de aslında biz paylaşımın zıttı değildir kıskançlık. Ama şudur. Kıskançlığın içinde paylaşım yoktur. Neyi paylaşmazsınız? Sevginizi paylaşmazsınız. Duygularınızı paylaşmazsınız. Karşıdakinin derdini paylaşmazsınız. Zamanınızı paylaşmazsınız. İmkanınızı paylaşmazsınız. Mekanınızı paylaşmazsınız. Bir de asıl bir noktayı söyleyeyim. Çok kısa bir vakit var herhalde. Bir asıl mesele evet, şudur. Hocam. Murat Bey'in yazlığı vardır. Farz edelim. İşte deniz kenarında.
Vallahi yok hocam. Annemin var. Biz oraya gidiyoruz.
Tabii işte doğru. Bak anne paylaşıyor.
Tabii.
Şimdi çok önemli. Şimdi
çok kızdırırsan belki kovalar bizi.
Yok şaka kovalamaz. Evet. Şimdi ben de farz edeyim ki ben de Murat Bey'i davet ediyor ben de geliyorum. Hı. Öyle düşünün. Şimdi ben geldikten sonra şöyle söylüyorum. Diyorum ki Osman Bey ooo diyorum. Allah vermişti Murat Bey'e diyorum. Bir de yazlığı var diyorum. Bir de denize var diyorum. Ooo diyorum falan. Paylaştınız ben de size taş düşürüyorum başınıza.
Hı.
Şimdi bu da ayrı bir durum. Yani sizden gelip faydalanmama
ara. Kendilik bulma oluyor bu.
Ya işte öyle bir yani bendeki duygu sizle bunu paylaşmama rağmen siz olmasanız ben ondan faydalanamayacağım.
Yani bundan yararlanmanıza rağmen bunu bu şekilde.
Nedeni şu yani bak tekrar söyleyeyim ne kadar akılsızca bir duygu bu.
Tabii ki.
Ne kadar tehlikeli yani kişinin maneviyatına zarar vermekle beraber vücudunda ur oluşturan bir şeydir. Tutuyorsunuz bir şey yani hırs yapıyorsunuz. Böyle bir şey bir duygunun pozitif olması mümkün değil. Sizdeki bir şey sizden dolayı yani Murat Bey de olmasa Murat Bey beni tanımasa davet etmese gidemeyeceğim göremeyeceğim tabii, öyle tabii. Bir. Ona rağmen tahammülüm yok. Kardeşler arasındaki ilişkilerde mesela ne oluyor? Gelinler arasında, damatlar arasında problemler çıkıyor.
Daha çok gelinler. Orada.
Gelinler tabii. İşte ona o büyük kayınvalidem onu dedi, buna bunu dedi, ona söyledi. Ne var burada?
Onlar büyük odada yatıyorlar, bize küçük oda verildi.
Evet. Kişi eğer çocuklukta kendi kardeşiyle, kendi annesi babasıyla ve sosyal çevresiyle değerli olmayı, önemsenmeyi ve paylaşmayı öğrenmişse bu kişi isterse 10 kardeşli bir eve gelin gitsin ya da damat gitsin yine paylaşır. Kıskançlık olmaz. İş yerinde olmaz, yapısında olmaz. Yani kişiyi hangi elbiseyi giydirirseniz damat, gelin, kayınvalide, hala, teyze, amca her neyse iş adamı bu olmaz. Ama o kişi eğer çocuklukta ailede yetişirken anne baba başta olmak üzere sonra diğer yakınlar tarafından önemsenmeyen, değer görmeyen ve sürekli büyük tarafı büyük olduğu için ezilen ya da küçük olduğu için ezilen. Hı hı. Bazen de küçüğe hak vermeyip sürekli büyüğü tutan, bazen de ortanca çocuk yani ikisinin arasında
kaldı
kalan.
Kaldı ki ortanca çocuk sendromu diye bir şey var.
Tabii
değil
o da var. Mesela ikizleri, üçüzleri söylediniz siz. Onlarda olmamasının nedeni nedir? Onlar aynı yaş grubu olduğu için kıskançlık duygusu değil paylaşmama duygusu. Kıskançlığın içinde paylaşmama duygusu var.
Ama belki onun da bir sıkıntısı var. Kendilerini tek başına birey hissedemiyorlar. Hep bir iki kişi, üç kişi birey.
Burada şöyle bir şey oluyor. İki üç kişi oldukları için onlarda ilişki daha da iyi oluyor. Yani orada bunu normalleştirmeye başlıyor. Sadece ihtiyaçlar karşı yaşlanırken annenin kucağında oturmak istiyor, karnını doyurmak istiyor. Biri doyuruyor, biri geçiyor, biri geçiyor orada. Kıskançlığın içinde 4-5 tane negatif duygu var. Ama 2 yaşından küçük ikizlerde ya da üçüzlerde çok olan çocuklarda paylaşmama duygusu var sadece.
Hocam Nurettin işaret ediyor, evet, süre bitti diyor. Diye, tabii, tamam tabii. O zaman haftaya devam nasipse edelim inşallah, hocam. İnşallah nasipse diyelim.
Evet.
Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair Memleketim Efem ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayından seslendik sizlere. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Ayhan Taşçı vardı. Haftaya kaldığımız yerden bu kıskançlığı, kardeşler arasındaki ilişkiyi, anne babayı konuşalım istiyoruz kısmetse. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.